Ayrım 25, sayfa 313, 41, Yunanistan. Yine mi derken ne kastettiniz diye sordu Kale. Gala dudaklarını birbirine bastırarak arkasına yaslandı. Bu iki ziyaretçinin kim olduklarını ve kendisinden ne istediklerini bilemiyordu. Belki de George'un sonuçlarının kaynağı onlardı. Ne de olsa dostu birden ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bakın Bayan Gallo diye ekledi Kale. Pierce'in başı büyük dertte, yaşamı tehlikede. Haydi bize bildiklerinizi anlatın. Vezir hafifçe boğazını temizledi. Lütfen. Kimsiniz siz? Gerçeği söyleyin bana. UNESCO olsa bana mesaj bırakırdı. Halbuki en az 15 kez aranmışım. Ama hiçbir not bırakılmadan telefon kapatılmış. Vezir düşünüyordu. Kadın kesinlikle aptal değildi. Biz onun dostlarıyız. Şu an daha fazlasını söyleyemeyiz. Dostları. Galo'nun karamsarlığı yüzünden anlaşılıyordu. Kusura bakmayın ama eğer George'un gerçek dostu olsaydınız bunu bilirdim. Kalenin yavaş yavaş sabrı tükenmeye başlıyordu. Bakın bayan. Ben normalde böyle giyinen bir insan değilim. İkincisi Pierce'in yaşamının sizin bize yardımcı olmanıza bağlı olduğunu göz önünde tutarak artık şu kuşkuculuğunuzu bırakıp Jack Sigler dedi vezir söze karışarak unutanıyor musunuz? Gallo onu gözlerini kısarak süzdü. Onunla hiç karşılaşmadım ama George çok sık söz ederdi. Hatta bir fotoğrafı da vardı kız kardeşiyle. Kız kardeşi Julie ile. Vezir cümleyi tamamladı. Onlar evleneceklerdi. Biliyorum. O zaman Jack'in onun için neden önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Gallo başını salladı. Biz Jack'le birlikte çalışıyoruz. Jack bizim için ailemizden biri gibi. Pierce de onun için öyle. Ne demek istediğimizi anlıyor musunuz? Vezirin sesi yükseldi. Şimdi bize yardım edecek misiniz? Gallo bir an durdu. İkisini birden dikkatli bakışlarla süzüyordu. Vezir çantasından bir kağıt parçası çıkararak masanın üzerinden ona uzattı. Gallo kağıdın üzerindeki şekle Pierce'in çizdiği sembolü dikkatle baktı. Bunu nerede gördünüz? Yutkundu. Elini göğsüne götürdü. Pierce kendi kanıyla çizdi dedi Kale. Adınızı saklayıp komaya girmeden hemen önce. Galo'nun gözleri yaşlarla doldu. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Herkül sütunları. Cebeli Tarık Boğazı'nın sembolü. Herkül 10. görevinde. Vezir elini kaldırdı. Bütün bunları biliyoruz. Sizin bize daha fazlasını anlatabileceğinizi umuyoruz. Herkes tarafından bilinmeyenleri. Kadın titreyen eliyle kağıdı alıp dikkatle inceledi. Bu çok eski bir sembol. Aslında pek bilinmez. Birçok şeyi temsil edebiliyor. Tabii hepsi birbiriyle bağlantılı ama yine de anlamları farklı. Görüntü olarak Cebeli Tarık sütunları. Başlangıçta Herkül'ün sembolü olarak nitelendiriliyordu. Ama marka falan gibi mi? Kale sordu. Öyle denebilir. Ama bundan sonra 1000 yıl kadar önce kurulan bir örgütün Herkül topluluğunun amblemi oldu. George onların amacının Herkül'ün gerçek mirasını korumak olduğunu düşünüyor. Onun gizemlerine bekçilik etmek, keşiflerine. Yani onlar Herkül'ün gerçekten yaşadığına mı inanıyorlar diye sordu vezir. Herkül gerçekti. Tabii ki Tanrı Zeus'un evlilik dışı ilişkisinden doğmamıştı. En az bizim kadar insandı. Bir ölümlüydü. Ama çok üstün niteliklere sahipti. George, Herkül'ün tanrısal güçlerini simyacılık ilmi sayesinde edindiğine inanıyor. Büyü mü diye soran Kale, kuşkusunu gizlemeye bile gerek duymamıştı. Bilim dedi Gallo. Bitki özlerini çok az miktarlardaki bazı zehirleri. Cümleyi tamamlayan yine vezir oldu. Hemiotopi. Alternatif tıp. Evet, Gallo artık karşısındaki kadına bambaşka bir gözle bakıyordu. Karşısındaki yalnızca güzel ve güçlü değil, aynı zamanda çok da zeki bir kadındı. Bu konulardaki bilgisini sayısız deneyle de bütünleştiren Herkül'ün, bazı sanırım bunu iksir olarak adlandırmak daha doğru olacak, iksirler üretimi gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz. Bunlar belki de ilk steroidlerdi. Ya da belki süper insan gücüne gerek duyduğunda kandaki adrenalin miktarını patlatan bir şey. Herkül'ün düşmanlarını zehir kullanarak alt ettiğine ilişkin birçok öykü var. Bunlardan biri de Hydra'nın kanıydı. Tabii şu ana dek bunların hepsi varsayım. George'un bu konuda bulunduğu bir kanıysa bir mürettebat listesi. Herkül topluluğunca çalındı ya da belki de George bunu yapanların onlar olduğunu düşünüyor. Kastettiğim ilk saldırı buydu. Sessizlik içinde oturdular. Her biri bu bilgiyi bir şekilde özümsemeye çalışıyordu. Neden sonra Kale sordu. Herkül Hydra'ya karşı da bir şey kullanmış mı? Onun rejenerasyonunu durduracak bir şey. Hidra efsanesinde Herkül'ün onun ölümsüz başını kılıcıyla kestikten sonra kesik yeri ateşle dağladığı anlatılır. Zehrin yalnızca Hidra'nın kanından aldığı zehir olarak bahsi geçer. Kale şaşırmış görünüyordu ama vezir hemen atıldı. Peki ya bu öykü yanlışsa? Bu denli eski öyküler dilden dile dolaşırken birçok değişiklikler olabilir. Hidra'ya karşı da zehir kullanmış olabilir. Olabilir. Gallo kaşlarını çatarak ona baktı. Hidra sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Şey, bu çok uzun bir konu. Şimdilik buna girmesek daha iyi diyen Kale üsteledi. Şu Herkül topluluğu, Herkül'ün sırlarını korumaya çalıştıklarını söylemiştiniz. Eğer gerçekten söylediğiniz kadar uzun bir süredir bunun üzerinde çalışıyorlarsa, Hidra öyküsünden bir zehrin bahsini kaldırmaları zor olmamıştır. Öyle değil mi? Evet ama bakın bu insanlar sırlarını korumak için öldürmeyi bile hazırlar. Önceki yıl yalnızca Herkül'ün adını geçtiği bir mürettebat listesini ele geçirmek için George'u neredeyse öldürüyorlardı. Üstelik bu belge yalnızca Herkül'ün mitolojik bir karakter değil, yaşayan bir insan olduğunu kanıtlayabilir de. Bir simyacı olduğum değil. Öyle bir şey kesinlikle yoktu. Kale öne doğru eğildi. Bu heriflerle başa çıkabiliriz. Bundan emin misiniz? Kale gülümsedi. Bu bizim işimiz bayan. Pierre çalınmadan önce size bu mürettebat listesinden söz etmiş miydi diye sordu vezir. Bulduğu anda telefon etti. Peki ne zaman çalındı? Hemen ertesi akşam. Neden ki? Durun bir dakika. Sakın ola. Kale iç çekerek ayağa kalktı. Telsiz telefonun durduğu küçük sehpaya gitti. Ayazı'nın arkasını açtı, pilleri çıkardı. Sonra da zorlanarak iki kalın parmağını içeri soktu. Çektiğinde parmakların arasında küçük kuruş büyüklüğünde madeni bir şey vardı. Onu kahve masasının üzerine doğru fırlattı. Metal parçası kısa bir süre döndükten sonra tam Gallo'nun önünde durdu. Gallo eğilerek bu parçayı aldı. Daha önce hiç dinleme cihazı görmemiş olmasına rağmen bunun ne olduğunu hemen anlamıştı. Demek telefonumu dinliyorlardı. Dinleme cihazını masanın üzerine bıraktı ve tiksinerek kendinden uzaklaştırdı. Kale büyük olasılıkla George'unkini de dinliyorlardı dedi. Dinleme cihazını aldı, sıktı ve ikiye ayırdı. Nazca'ya gitmeden önce de size telefon etmiş miydi? Orada ne yapacağına ilişkin özel bir şey söylemiş miydi? Telefonda değil. Buradan ayrılmadan önce bir kafede buluştuk ve yüz yüze konuştuk. Gallo elindeki kırık dinleme cihazını işaret ederek ekledi. Bunu bulacağınızı nereden bildiniz? Kale yeniden koltuğuna oturdu. Size işimizin bu olduğunu söylemiştim. Gallo arkasına yaslandı. Elini yeniden göğsüne götürdü. Sakın bunu söylediğim için sapık olduğumu falan düşünmeyin diyen Kale, Gallo'nun göğsünü işaret ederek ekledi. Gömleğinizin içine ne sakladığınızı bize gösterir misiniz? Gallo başını eğerek gömleğin içindeki nesneyi George'un tezinin tek kanatı tuttuğu eline baktı. Bunu ona emanet etmişti. O anda bunun boynundaki ağırlığını sırtına yüklenmiş ağır bir yük gibi algılıyordu. Birden rahatlama hissiyle demir madalyonu başının üstünden geçirerek çıkardı ve avucunun içinde çevirerek masaya doğru uzattı. Gri metalin aşınmış ve yıpranmış görüntüsü çok eskiden kalma olduğunun kanıtıydı. Ama üzerindeki sembolün iki dik çizginin kestiği daire, Herkül topluluğunun ambleminin, Herkül'ün ve Cebeli Tarık Boğazı'nın anlamı çok daha fazlaydı. Gallo madalyonu vezire uzattı. Vezir madalyonu alırken sordu. Bunu nereden buldunuz? George bulmuş. Gemi ikazında. Buradan ayrılması gereken ne kadar kazıyı o yönetiyordu. O zamandan beri onun yerini ben aldım. Benden bunu güvenli bir yerde saklamamı istedi. Ve bu o gemi enkazında bulundu. Öyle mi diye sordu Kale. Sıradan bir gemi enkazı değil. Vezir madalyonu havaya kaldırdı. Güneş ışınları deniz suyu ve kumun aşındırdığı parlak zeminlerden yansıdı. Güldü. Argo. Kale anlayamamıştı. Merakla sordu. Bu da ne demek şimdi? Gallo vezirin bilgisi karşısında şaşkına dönmüştü. Yanıt vermeden bir an sustu. Tanrıça Athena'nın tasarladığı ve yapımına öncülük ettiği Argo adlı gemi. Iason ve Argo Tunor'un altın postu ararken kullandıkları gemiydi. Belki de tarihteki ilk Yunan savaş gemisiydi. Mürettebatının içinde Herkül de vardı. Mürettebat listesinde adı vardı. Pierce gerçekten de Argo'yu buldu mu? Öyle olduğunu düşünüyor ama. Vezir onu görmeliyiz dedi. Orada Pierce'in bulmamızı istediği bir şey olmalı. Bu olanaksız. Enkaz yüzeyin 15 metre derininde. Kazılar zaten çok yavaş ilerliyor. Ayrıca her an için orada öğrenciler, asistanlar ve Yunan hükümetinin güvenlik görevlilerinden oluşan bir kalabalık var. Ayrıca güvenlik önlemlerini aşmanın da ötesinde enkazda bir şey bulmak. Bu aylarca sürebilir. Üçü birden arkalarına yaslandılar. Bir açmazda olduklarını hissediyorlardı. Belki de Yunan hükümeti girmemize izin verir. Mavi bazı bağlantıları harekete geçirebilir dedi vezire dönerek. Vezir başını salladı. Neyin peşinde olduğumuzu bilmek isteyeceklerdir. Mavi yalan söyleyebilir. Öyle olsa bile bir şey bulmamız çok uzun sürecektir. O kadar zaman. Gallo birden doğruldu. George kazı alanının yasak bölge olduğunu biliyordu. Sizi oraya yönlendirmiş olamaz. Peki o zaman neresi olabilir? Kale sordu. Üniversite. Kazıdan çıkarılan her şey Atina Üniversitesi'nde tasnif edilip kataloğa alınıyor. Buradan ayrılmadan önce bir şey bulmuş olmalı. Bizi oraya sokabilir misiniz diye sordu vezir. Kısa dairesi için güvenlik kartım yok. Oraya hep George'la birlikte girdim. Gallo ayağa kalktı. Ama deneyebilirim. Kasa mı? Kale şaşkınlık içinde sordu. Tarihi eserleri kasada mı saklıyorlar? Bulduklarımızdan pek çoğu paha biçilemez eserler. İnanın bana, insanlar bunlar için canlarını verebilir. Hatta cinayet işleyebilirler. Kale başıyla onayladı. Öyle olmalı. Çevredeki dar sokaklarda 5 dakikalık bir yürüyüşün ardından Gallo'nun VW Fox arabasına oturmuş, parke taşlı yolda sarsıla sarsıla Atina Üniversitesi'ne doğru ilerliyorlardı. Eğer Gallo dikiz aynasına dikkatle bakmayı akıl etseydi, belki de çatıdan çatıya atlayarak onları izleyen hayalet andıran iki figürü fark edecekti. Belki de bu iki hayaletin aydınlık noktalara çıkmaktan kaçındıklarını da görecekti. ve hiç kuşkusuz bunların arabasının tavanını atladıklarını ve yolcu sayısının arttığını da fark edecektim. Ama ne yazık ki hiç kimse bir şey duymadı, fark etmedi. 42. Yunanistan. Hız kesiciden çok sıçrama tahtasını andıran bir kavisin üzerinden geçtikten sonra Gallo arabayı doğrucu üniversitenin ana kampüsünün merkezine gidilen Ilissa kampüsüne sürdü. Bir sokak lambası rüzgarının üzerinden yüzünü aydınlattı. Silahlı güvenliğe kimliği uzatırken dudakları titriyordu. Şimdiye kadar birçok kez hemen her gün bu kapıdan geçmiş olmasına rağmen hiç kampüse akademik nedenler dışında gelmemişti. Ve kasılan midesi ona bunu her saniye anımsatıyordu. Güvenlik elemanı ona el sallayarak uğurladı. Gallo sorunsuz olarak kapıyı atlatmalarının ardından önünden geçtikleri binaların tarihçilerinden söz etmeye başladı. Aynen ilk günündeki gergin bir tur rehberi gibi Gallo, Bilişim Fakültesi binası, Enerji Politikaları ve Gelişim Merkezi ile Teoloji Fakültesinin binaları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra arabasının arkeoloji bölümü ve kasanın da bulunduğu Felsefe Fakültesinin binasının park yerinin uzak bir köşesine sürdü. Arabayı park ettikten sonra hemen yanında oturan vezire ve sıkış takış arka koltuğa büzüşmüş olan kaleye baktı. İkisi de ona gülümsedi. Gallo derin bir soluk aldıktan sonra, "Biliyor musunuz, üniversitemize gizlice girmek her gün yaptığım bir şey değil," dedi. "Böyle bir sardalya kutusuna sıkışmak da benim her gün yaptığım bir şey değil," dedi Kale. "Artık gidebilir miyiz?" Yan kapısından sanat ve sanat tarihi öğretilen bir yerden çok hastaneyi andıran 6 katlı binaya girdiler. Gallo onu tanıyan öğrencilere el sallayarak şaşkınlık içindeki kaleyi süzdüklerini fark edince sinirli sinirli gülümsedi. Doğruca merdivenlere gidip 2 kat aşağı indiler. Gallo, birinci kat, arkeoloji, antropoloji ve yazan bir kapının önünde durdu. Bu kapının arkasında uzun bir koridor var. Pierce'in odası da bu koridorun üzerinde. Kasa koridorun sonundaki holde. Orada bir nöbetçi olacak. Sebastian, beni tanır ama kasa dairesine izinsiz girme hakkı yalnızca tam zamanlı öğretim üyelerine tanınıyor. Derin bir soluk aldı. Diliyle dudaklarını ıslattı ve ekledi. Yine de deneyeceğim. Koridora girdiler ve Pierce'in karanlık çalışma odasının önünden geçtiler. Zeminin altında olmalarına rağmen koridorlar yukarıdan gayet iyi aydınlatılmıştı. Ayrıca yeşil duvarlardaki aplikler de bu ışığa farklı bir hava kazandırıyordu. Koridoru kaplayan kırmızı makine halıları ayak seslerini yumuşatıyor, yutuyordu. Gallo yine de onları kasa dairesine gidilen dönemeçten epeyce önce durdurdu ve geride kalmalarını belirtti. Hafiften nem kokan bodrum katında havasında derin bir soluk aldıktan sonra köşeye dönüp gözden kayboldu. Çarpıcı, caydırıcı ismine rağmen kasa dairesi tek girişli büyük bir depodan pek farklı bir yer değildi. Tek farkı şifreli kartla açılan çelik bir kapı olmasıydı. Sebastian'ın boynunda asılı duran bir şifreli kart. Sebastian kendine doğru yürüyen Gallo'yu fark etti. Gülümsedi. Hafifçe şapkasının kenarına dokunarak elinden gelen en iyi İngilizceyle ''Nasılsınız Doktor Gallo?'' dedi. Gallo da gülümsedi. Sebastian kadınlara düşkün biri olarak tanınıyordu. Gülümsemesi ve onunla ne zaman karşılaşsa İngilizce konuşmaya çalışması da bunun kanıtıydı. Hoş çekici bir tipti ama kalçasındaki tabanca gereğinde öldürücü de olabileceğini gösteriyordu. İyiyim Sebastian, sen nasılsın? Aslında sıkılıyordum ama şimdi ellerini Gallo'ya doğru uzattı. Siz geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gallo kasılan midesini elinden geldiğince aldırmayıp gerginliği belli etmemeye çalışarak yanıt verdi. Kasa dairesindeki birkaç şeye göz atmak istiyordum. Bir şey almayacağım ama kontrol etmek istediğim bir şey var. Sebastian başını salladı. Mesleğini flörtten daha ciddiye aldığı anlaşılıyordu. Korkarım bunun için önceden izin almanız ya da Doktor Pierce ile birlikte gelmeniz gerekiyor. Bildiğin gibi o yurt dışında. Sebastian omuz silkti. Üzgünüm ama işimi kaybetmek istemem. Eğer benim elimde olsaydı sizi istediğiniz yere... Demek buradasınız. Vezirin sesi uzun koridorda yankılandı. Sebastian onu daha iyi görebilmek için eğildi. Vezir gülümseyerek yanlarına geldi. İnsan bu labirentte kaybolabilir. Gallo'nun yanında durdu, elini Sebastian'a uzattı. Sebastian da gülümseyerek karşılık verip uzatılan eli sıktı. Ve siz de... Vezir şaşırmış gibi yaptı. Anlaşılmıyor mu? Kuziniz biz. Sebastian şaytanca bakışlarla Gallo'yu süzdü. Kuzin, belki de size Ah! Vezir adamın kolunun kavradığı gibi kendine doğru çekti ve dizini karnına indirdi. Adam 2 büklüm olurken vezir bu kez de kenetlediği ellerini tüm gücüyle ensesine indirdi. Adam yere yığıldı. Gallo eli ağzında panik için duvara yaslanmıştı. Merak etme bir şey yok yaşayacak diyen vezir koridoru doğru ıslık çaldı. Vezir hiç zaman kaybetmeden Sebastian'ın boynundaki şifreli kartı çıkarırken kale de hızla yanlarına geldi. 1 dakika sonra hazine dairesindeydiler. Bu arada kale güvenlik elemanını plastik kabloyla bağlamıştı. Vezirin zorbalığının şoku içinde olmasına rağmen Gallo soğuk kanını korumayı başarıyordu. Sebastian'ın bağlanmasının ardından beni izleyin dedi. Onları çeşitli tarih eserlerinin durduğu rafların üzeri etiketlenmiş çekmecelerin ve kapalı sandıkların arasından geçiriyordu. Odada bulunan eşyaların eskiliğine rağmen 4 klima sayesinde içerideki havanın sıcaklığı ve nemi dengeliydi. Ozon kokuyordu. Ayrıca elektrik kesildiğinde de burası kampüste jeneratörle aydınlatan ender yerlerden biriydi. Gallo dar bir koridoru işaret etti. Burası. Bu koridorun iki tarafında gemi enkazından çıkardıklarımız bulunuyor. İçgüdülerim öncelikle çekmecelere bakmamız gerektiğini söylüyor. Küçük parçalar orada saklanıyor. Genelde çömlek parçaları ve eski paralar. Ama ne aradığımızı bilmediğimize göre. Kale çekmecelere ben bakarım dedim. Çalışmaya başladılar. Her tarihi eseri dikkatle inceliyorlardı. Ama çok ikinci bir kez bile bakmaya gerektirmeyecek parçalardı. Çürümüş tahta parçaları, antik araç gereç, kaplar ve kaseler, önemli görülen bir şey yoktu.